Ayrım 12.
Bugün Türkiye bir yangın yeri gibi ise, bir açlık, yoksulluk alanı ise hep bu diktatoryanın düzenindendir. Bu diktatorya halk uyanmasın, aydınlar başkaldırmasın diye çağımızın utanç sayfalarına yazılacak işkenceler yapmıştır. Ve Türk halkına, aydınına 50 yılda birkaç mutlu yılın dışında göz açtırmamışlardır. Bugünlerde bir biçimsel demokrasi düzeyine giriyoruz. Girmişte değiliz. Kapitalistler her istediklerini söylüyorlar, yazıyorlar. Onun karşıtı emekçilere gelince en küçük bir gerçeğe dokunmaya görsünler. Kıyamet kopuyor. Ne vatansızlıkları kalıyor, ne namussuzlukları. Kapitalizmin satılmış uşaklarının en küçük bir düşünce özgürlüğüne tahammülleri yok. Polisleri, savcıları nasıl imdada çağırıyorlar inanılmaz. Bas bas bağırıyorlar. Türkiye'de polisleri, savcıları birisi çağıracaksa onları çağırmak yalnız ve yalnız emekçilerin hakkı olmalıdır. Çünkü Türkiye bunların yüzünden bağımsızlığını yitirmiş, onuruna, bu koca milletin onuruna darbeler indirilip yarı sömürge durumuna sokulmuş, halkın %90'ı okutulmamış, sistemli bir geride bırakma, kör bırakmaya gidilmiş, memleketin ana ekonomik kaynakları dış kapitale peşkeş çekilmiş. Türk kapitalistlerinin çoğu dış kapitalizmin ondacısı durumuna düşmüş. Hiçbir yaratıcı çaba göstermemiş. Onların Türkiye'ye yaptıkları kötülük sayılmakla bitmez. Hem sömürüyor, Türk halkını hem sömüren dış kapitalin aleti oluyor. Dünyada böyle bir kapitalist tipi görülmemiştir. İşte emekçiler bütün bu kötülükler için bile polis çağırmıyor. Hatta milletin anayasadaki direnme gücünü bile işe karıştırmak istemiyor. Çünkü biçimsel demokrasinin kendi faydasına da işlediğini biliyor. Biçimsel demokrasi tam olarak uygulanırsa bir denge düzeni de sağlayacağına inanıyor. Bu denge düzeninde kapitalist diktatoryaya başvurmazsa onu oyla da yeneceğine inanıyor. Türkiye'nin koşulları, Türk halkının biçimsel demokrasi tam uygulandığı zaman oyla kapitalizmi yenebileceğini gösteriyor. Türk emekçisi iyi uygulanan biçimsel demokraside mutlaka ve mutlaka bu çürümüş, hiçbir yaratıcı yönü olmayan, sırtını dış kapitalin ondasına dayamış kapitalizmi yenecektir. Bu çürük kapitalizm işte bunu biliyor. Bugünlerdeki telaşı en küçük bir özgürlük belirtisine Vaveyla'yı koparması güçsüzlüğünü bilmesindendir. Bugün bunlar Türkiye'de gelişen özgürlüğe karşı öylesine küçük, olumsuz, zavallı çarelere başvuruyorlar ki insan utanır. Yazarlara küçük, ayıp, insanlığa yakışmaz baskılar yapmak, tehditler savurmak. Onları açlıkla karşı karşıya getirmek, korkutmak. Ne bileyim ben, binbir türlü küçük, alçaltıcı işlere koşulmak. Bilmiyorlar ki dünyada bunlar hep denenmiştir. Ama onların denedikleri gibi onur kırıcıları değil, daha asilleri. Kötülüğün asili olmaz ya, birçok kötülükler bizimkilerin denedikleri yanında asil kalıyor. Kötülüğün asilini de bunların kötülüklerini, küçüklüklerini gördükten sonradır ki ben ortaya çıkardım. Kötülüğün bile asili vardır. Ben gene de diyorum ki, bizim kapitalistin bit yeniği vardır. Dünyadaki bütün sömürücülerden daha çok bit yenikleri vardır. Gerçekten bizim kapitalistlerin yaptıkları demokrasi aydınlığına tahammül edemez. Onların karanlıkta pişirip kotardıkları halkın önüne serilince onlar için hiç de iyi olmaz. Bunu onlar da biliyorlar, biz de biliyoruz. Ama onlar bilmiyorlar ki hiçbir kötülük sonuna kadar sürüp gidemez ve karanlıkta oyununu oynayamaz. Her gecenin bir sabahı mutlak olacaktır. Demokrasiye set çekmeleri bu korkularından dolayı onların lehine olmaz. Karanlıkta oynadıkları oyunlardan vazgeçerler sadece. Türk milletini yabancılara peşkeş çekmekten vazgeçerler. Sömürücülerin ondacısı olmaktan vazgeçerler. Küçük oyunlardan vazgeçerler. Halk dediğin gafur ve rahim bir topluluktur. Demokrasi adına, demokrasinin gül yüzü hürmetine onların şimdiye kadarki bütün yaptıkları kötülükleri bağışlar. Sonra hiç telaşlanmasınlar, çabalamasınlar. Anayasa var. Anayasayı Türk milleti bütün güçleriyle, üniversitesi, emekçisi, aydını, zinde güçleriyle koruyor. Türk kapitalistini yeni bir faşizm diktatoryasına göndermezler. Biz onların faşizme gidebileceklerinden korkmuyoruz. Sadece demokrasiyi zedeleyeceklerinden çekiniyoruz. Onu da yapamayacaklar. Karşılarındaki halk gücü, yani demokratik güçler, onlardan çok çok güçlüdürler. Eğer demokratik güçler gafil avlanır da demokrasinin başına bir iş gelirse, bunun tek sorumlusu bezirganlar olacaktır. Başımıza ne gelmişse onların demokrasi düşmanlığından, gizli faşizmden gelmiştir. Ne gelecekse onların da, halkın da başına gene bundan gelecektir. Demokrasiden korkmasınlar. Korkunun ecele faydası yok, demiş atalar. Türk kapitalisti aklını başına alsın. Börkünü önüne koyup bir iyice düşünsün. Demokratik düzenden başka hiçbir çıkar yolu yok. Zaten onların kırdıkları koz 40'ı geçti. Türkiye'nin demokratik güçleri olmasaydı, onlar demokraside kendi sonsuz güçlerine inanmasalardı, bu yüzden de demokrasinin üstüne titremeselerdi, Türk kapitalistlerinin telaşları, demokrasi korkusu ve düşmanlığı yüzünden şimdi çoktan demokrasinin yerinde yeller eserdi. Ne yaparlarsa yapsınlar, bütün engeller aşılıp Türkiye'de demokrasi, hem de gerçek demokrasi yürürlüğe girecektir. Kimse bunun önüne geçemeyecektir. Bari önüne geçmeye çalışıp iyice kötü olmasınlar. Kültür sömürücülüğü. Sömürücülüğün karşısındaki en büyük güç milli kültürlerdir. Sömürgeciler bir milleti tutsak kılmak, sömürmek için ilk önce o milletin kültürünü yozlaştırmaya başlamışlardır. Bunu da nasıl etmişler? O milletin kültürünün yerine kendi kültürlerini yerleştirmek istemişlerdir. Bugün Hindistan'da, Pakistan'da birçok gazeteler İngilizce çıkar. Büyük şairleri bile şiirlerini İngilizce yazmışlardır. Sömürgeciler o milletin kültürünü yenmeden uzun bir süre için o milleti yenemez. Tutsaklık altında tutamazlar. Sömürücülükte yenilecek ilk amaç o milletin kültürünü yenmektir. Kültürleri yozlaştırmakla Batılılar insan tarihinin en büyük cinayetlerini işlemişlerdir. Batı uygarlığının, yani sömürücü uygarlığın çağımızda büyük, akıl almaz cinayetleri olmuştur. Almanya'da Yahudi katliamı, Hindistan'da İngilizlerin öldürdükleri Hintliler, Çin'de Afyon Harbi. Sömürücülüğün dosyasını açmayalım. Onun dosyası bir cinayetler kumkumasıdır. Tarihin hiçbir çağında sömürücülerin bu devirde yaptıkları çapta toplu cinayetler işlenmemiştir. Bir gün çağımız dışına çıkıldığında, şöyle bize uzaktan bakıldığında, insanlar bizden iğrenecekler. Bu kadarı da olmaz diyecekler. İnsanlar bu kadar deliremezler, bu kadar hastalanamazlar. Toptan böylesine manyaklaşamazlar diyecekler. Ben gerçekten çağımdaki kötülüklerden çok çok utanıyorum. Çağımız bir yanıyla mutlu bir çağ. Uzayda yürüyen insanı ve atomuyla. Ama kötülükleri, cinayetleri bu başarısını gölgeliyor. İşte sömürgecilerin yaptıkları bu cinayetlerin en kötüsü de kültür sömürücülüğü cinayetidir. Şu misyonerlik var ya, Allah bin belasını versin misyonerliğin. İyilik götüreceğiz diye gerçekten kişisel iyiliği, bireysel iyiliği, toplumsal kötülüğe kullanmışlardır. Tarihi bir gerçektir. Misyonerler bir memlekete çok iyilik yapacağız diye girmişler, arkasından da ordular gelmişlerdir. Misyonerler büyük gayretlerle milletlerin geleneklerini, kültürlerini, dinlerini yıkmışlar, o milletin halkını kendi kültürlerine, yani batılı geleneklere, batılı dine, batılı kültürlere hayran etmişlerdir. Hindistan'ın ilk mücadelesi kültür bağımsızlığı savaşı olmuştur. Savaşçı liderler ilk olaraktan kültürlerini tutsaklıktan kurtarmaya bakmışlardır. İlk savaşları kültürlerini kurtarma savaşı olmuştur. Beyaz libaslar içinde Avrupalarda yalın ayak dolaşan Hintli liderlerin davranışları tesadüfi değildir. Bu bir aşırılıktır ama kültürlerine kastedilmiş bir milletin milliyetçilerine bunu çok görmemeliyiz. Varsınlar yalın ayak gezsinler. Kültürlerini tutsaklıktan kurtardıkları, kurtarmaya başladıkları gün onlar da ayakkabı giymekte bir sakınca görmeyeceklerdir. Bizim sömürge oluşumuz 5 aşağı 5 yukarı Tanzimat'la başlamıştır. Hani o övündüğümüz Tanzimat var ya, işte onunla. Bazı bilim adamları diyecekler ki bizde Tanzimat hareketi ileri bir harekettir. Öyle de diyorlar, öyle de öğretiyorlar ya, aldırmayın. Tanzimat düpedüz sömürülmemizin başlangıcıdır. Olmasa demiyorum. Kaç para eder olmasa demek olmuş işte. Belki iyilikleri de olmuştur. O yönünü de başkaları söylesin. Bence Tanzimat'ın iyiliği, sömürücülerin Afrika'ya iyiliği gibi bir şeydir. Hani sömürücü dostları, sömürücüler Afrika'ya ilerlik, uygarlık götürmüşlerdir diyorlar ya. Tanzimatın da bize getirdiği uygarlık, iyilik onun gibi bir uygarlıktır. Sömürücüler Afrika'ya gitmeselerdi, Türkiye'ye gelmeselerdi, o halkların durumlarının bugün ne olacağını bilemeyiz ki. Atilla İlhan bir yazısının başına almış şu tümceyi. Novi Larus Universal diyor ki, Türk edebiyatı orijinallikten yoksundur. Üstünde uzun boylu durmaya değmez. Onlar söylemese de biz artık şimdi biliyoruz ki Türk edebiyatı orijinallikten yoksundur. Türk burjuva edebiyatı Avrupa'nın, daha doğrusu Fransız edebiyatının kötünün kötüsü bir kopyasıdır. Ta Mustafa Kemal'e gelinceye kadar bizimkiler Türk milletini, onunla birlikte Türk dilini, Türk edebiyatını, sanatını, geleneklerini, dinini küçük görmüşler. Varsa da Fransa, yoksa da Fransa. O da suyunun suyu bir Fransa. Mustafa Kemal'den sonradır ki bir kıpırdanış olmuş, milli sanata doğru, Türk milletine doğru bir yöneliş olmuş. Sadece yöneliş. Gene Fransa kopyacılığı az da olsa sürmüş. Üstünde bir iyice durulup düşünülsün. Fransız kültürü, Fransız sömürgeciliği ile, kapitali ile birlikte gelmiş Türkiye'ye. Bunun bitimi de Kurtuluş Savaşı ile birlikte olmuş. Mustafa Kemal devrinde bitmeye başlamış. İkinci Dünya Savaşı ile de yeniden gelmeye başlamış. İlk büyük milli Türk şairi elbette ki Nazım Hikmet'tir. Bu çağdaki ilk büyük milli şairimizin bir sosyalist olması tesadüf değildir. Bir sosyalist her yönüyle sömürcülüğe karşıdır. Sosyalizm insanının kendisine, insanın insana, insanın emeğe saygısıdır. İnsan bireyi, insan toplumu özgür olacaksa bir tek yoldan özgür olacaktır. O da sosyalizm yoluyla. İnsanın insanı sömürmesi bitmedikçe özgürlüğün hiçbir türlüsünden söz edilemez. Onların özgürlük dedikleri insan insanı sömürdükçe yeryüzünde söylenmiş en büyük yalandır. Milli bir edebiyat Türkiye'de Mustafa Kemal'le başladı demiştim. Türk milleti kendini bulmaya, çoktan beri unuttuğu kendini bulmaya Mustafa Kemal'le başladı. Bu sadece bir başlangıç. Üstelik de doğmadan ölen diyeceğim, üzülerek, kahrolarak doğmadan ölmekte olan bir başlangıç. Bu kendine gelişin ömrü çok kısa oldu. Bir Nazım Hikmet ve bir Sabahattin Ali ve de sonra birkaç şair, yazar çıktı. Sonra akıbeti malum olmadı insanlara Türkiye insanlarının, Türk kültürünün. Alışmış kudurmuştan beterdir demiş atalar. Bizim burjuva oğlanları da fırsat bulur bulmaz, Türk milleti azıcık bağımsızlığını yitirir yitirmez, hemen gene soluğu Batı kültürünün, sanatının kopyacılığında aldılar. Hem de 50 yıl arkadan gelerek öyle kopya ettiler. Sövmedik ne Nazım Hikmet ne de başka Türk milletinin gerçek temsilcilerini bıraktılar. Hem de Karacaoğlan'a, Pir Sultan'a, Yunus'a söverek. Şair geçinen birisi bir gün bana, folklor mu, halk dili mi, Allah göstermesin. Cehalet, cehalet efendim dedi. Üstelik de bu adam kendi yozlaşmışlığını yıllarca ona buna söyledi de. Hiç kimseden bir tepki görmedi. Dadaloğlu mu, Pir Sultan mı, aman Allah. Ve de bu adam bu memlekette burjuva oğlanlarının desteğiyle şair oldu. Üstelik de bunların hepsi sosyalist geçinir, bu yalancıların. Gerçek sanatçıların işi kendi temel kültürlerine saygıdır. Sanatçılar kendi kültürlerinin koruyucusudurlar. Kültürlerinin yozlaşmasının önüne geçmek o milletin sanatçılarının işidir. Kültürlerinin bağımsızlığını korumak yalnız ve yalnız sanatçıların işidir. Yozlaşmak, başka kültürlere öykünmek kolaydır. Ama kendin olmak, bu kadar aşağılık duygusu içinde kendi kültürüne eğilmek zordur ama sağlamdır. Ne derlerse desinler, isterlerse şiirin inceliği yok onda desinler, yalan ya, anlayışsızlık ya, Türkiye'nin büyük milli şairi Nazım Hikmet'tir. Türk milli kültürünün bayrağı olduğu için de insanlığın kültür bayraklarından birisidir. O incelmiş dedikleri öykünücüler ölmeye, çürümeye her zaman mahkumdur. Onların öykünücü ağababaları nasıl çürümüşlerse onlar da öyle çürüyeceklerdir. Bir tek çare vardır sanatta. Kendine ve kendi kaynağına döneceksin. Ama dünyayı bilerek döneceksin. Dünyayı bilmeden zaten kendin olamazsın. Tıpkı Nazım Hikmet gibi. Demiştim ki Nazım Hikmet sosyalist olduğu için, sömürücülüğe karşı olduğu için Türkiye'nin büyük milli şairi oldu. Dünyada yalnız sosyalistlerdir ki milli kültürlere saygı duyarlar. Sosyalistler nasıl hiçbir insanın öteki insanı sömürmesini istemezlerse, nasıl hiçbir milletin başka bir milleti sömürmesini istemezlerse, hiçbir kültürün de öteki kültürü yok etmesini istemezler. Sosyalizm toptan sömürücülüğe karşıdır. Çok yalınca söyleyeyim. Diyelim ki dünya bin çiçekli bir kültür bahçesidir. Her çiçeğin kendine özgü bir rengi, bir kokusu vardır. Dünyamız bu bin çiçeğinden dolayı güzel, zengin, çeşitlidir. Bu bin çiçeği bir tek çiçeğe ya da birkaç çiçeğe indir. Tek yönlü, tek kokulu, tek renkli bir dünya. Allah böyle bir dünyanın bin belasını versin. Kapitalizm daha uzunca sürüp gitseydi, sömürgecilik 50 yıl önceleri gibi dilediğince at oynatabilseydi dünya üstünde, dünya birkaç çiçeğe inebilirdi. İşte o zaman büyük felaket olurdu dünyamız için. Atom düşmesinden de büyük felaket. Yaşanılmaz bir dünya olurdu dünyamız. Düşünün ki bütün insanlar İngiliz gibi düşünüyor, onlar gibi sanat yapıyor. Çekilmez bir dünya. Bunun içindir ki sosyalistler kültürleri ezmezler, kültürleri yüceltirler. Kültürlerin birbirini ezmesi değil, kültürlerin alışverişi, kültürlerin kültürleri beslemesidir amaç. Sömürgecilerce tam tersi yapılmış. Kültürler kültürleri ezmiş. Fransız, İngiliz, Rus kültürünü bildikçe, kendi kültürünü bildikçe, kendi kültürünün derinliğine daha inecek, kendini bulacak, kendine daha iyi varacakken, tam tersi kendini daha çok yitiriyor, bir öykünücü oluyorsun. Bin çiçekli bahçe. Bu bahçe her çiçeğiyle her gün biraz daha gelişiyor, biraz daha büyüyor. Örneğin Yunus Emre'yi bilen bir Fransız şairi, Nazım Hikmet'i bilen bir Fransız şairi dünyasını biraz daha genişletecek, kendine biraz daha yaklaşacak, yaratma gücüne biraz daha güç katılacaktır. Onun için sosyalistler kendi kültürlerinin üstüne nasıl titrerlerse, başka milletlerin kültürlerinin üstüne öyle titrerler. Kendi emeklerinin üstüne nasıl titrerlerse, başkalarının emekleri üstüne öyle titredikleri gibi. Türk burjuvası işe yaramaz, korkunç, gayrimilli bir burjuvadır. İşi gücü başka milletlere öykünmekle geçmiştir. Onlara göre Türk yoktur, Türkiye yoktur, Türk kültürü yoktur. Bazılarıyla konuştum, biliyorum. Onlarca, Türkiye sömürülmekten başka işe yaramayan insan sürüleriyle doludur. Ağır konuşuyorum demeyin. Bu böyledir ve gerçektir. Onlarca millet Amerika'dır, Fransa'dır, İngiltere'dir. Kültür de onların kültürüdür. Bu söylediklerimi ben uydurmuyorum. Burjuva oğlanlarından yüzlerce kere kulaklarımla duydum. Duymasam ne olurdu? İşte yaptıkları ortada. Sanat yapıtları ortada. Türkiye ile, Türk kültürüyle hiçbir ilgisi olmadığı için insanla da ilgisi yok. Öykünen, yozlaşan, yozlaştıran Türk burjuvalarıdır. Kültürümüzü türlü yollardan kemiriyor, yok ediyorlar. Onların düzeni budur. Emeğini koruyamadıktan sonra, ellerinden emeğini kurtaramadıktan sonra hiçbir şeyini kurtaramazsın. Seni tutsak ettiği gibi dört yönüyle bütün varlığını da yok edecektir. Biricik amacı budur. Çünkü kültürce yozlaşmamış, öykünücülükten kurtulup kendi olmuş bir milletin halkını sömürmek, yıllar yılı onları tutsak kılmak mümkün değildir. Onun için sömürgeciler ilk önce kültürü yozlaştırmaya bakmışlar dedim. Yozlaşmış bir milletin kişileri sömürgeciliğe baş kaldıramazlar. Kültürleri sağlam, kültürleri kendi olan milletler uzun bir süre kötülüklere evet efendim demezler, baş kaldırırlar. Kültürü yozlaşmış bir millet, dumura uğramış bir millettir. Hiçbir yaratıcı gücü kalmamış bir millettir. Ölüme mahkum bir millettir. Bugünlerde her şeyimizle birlikte kültürümüzde de bir yılgınlık var. Halktan, kendinden uzaklaşma var. Bunun nedeni sömürücülük düzenidir. Sömürücülük düzeni ortadan kalkmadan kültür bağımsızlığına erişemezsin. Bunun mümkünü, çaresi yok. Yazarlarımız yakında Amerikan İngilizcesi sentaksiyle tümceler kurarlarsa hiç şaşmayın. Türkçesi Amerikan aksanıyla konuşulursa ki çokları konuşuyorlar hiç şaşmayın. Onlar gibi yazdıktan sonra ne olacakmış? Şu ortalıkta dolaşan bir kısım şairlere, yazarlara hiç suç bulmuyorum. Bu bir sömürücülük düzeninin sonucudur. Bir de önlerinde korkunç örnekler var. Nazım Hikmet örneği gibi. Bir milletin büyük milli şairi yıllarca kendi vatanında yasak ediliyor. Kendi vatanında da milli şair ömrünün çoğunu hapiste geçiriyor. Sonra en acısı o şair dünyanın en büyük şiir ustalarından biri olduğu halde ölümünden sonra bazı yozlaşmışlar onun şiirine dil uzatıyorlar. Ben Nazım Hikmet eleştiriye vurulmasın demiyorum. Onun da iyi kötü yanları vardır elbette. Nazım gibi büyük bir şair ayaküstü harcanmaz diyorum. Onun iyi ve kötü yanları derin bir incelemeye tutulur, onun üstüne öylecene konuşulur diyorum. Sonuç. Ben diyorum ki biz böyle bağımlıyken, sömürülürken kültürümüzü de yıkımdan kurtaramayız. Kendimize varamayız, yaratıcı olamayız. Çok söyledim, gene de söyleyeceğim. O bin çiçekli bahçede bir çiçek olamayız. O bin çiçekli bahçeden biz böyle gidersek bir çiçek eksik olacak. Elimizi çabuk tutmalıyız. Tek neden sömürücülük düzenidir. Bu düzenden yurdu kurtarmalıyız. Bu düzen yaşadıkça bizim bir millet olmamızın mümkünü, çaresi yok. Öyleyse tek hedef sömürücülük düzeni. Bize bütün kötülükleri yapanın sömürücülük düzeni olduğu bilincine vardığımız gün, işi yarı yarıya, belki de tümüyle halledilmiş demektir. Yeter ki bu ışık altında sömürücülük düzeni üstüne düşünelim. Halka inanmak. İnsan vardır cismi semiz, abdest alsa olmaz temiz. Halka tan eylemek nemiz, cümle küstahlık bizdedir. Hasan Dede. Geçen gün Eyüp'te bir konuşma yaptım. O konuşmamda halka dedim ki, bu iş dünyanın en basit işi. Bir yandan sömürücüler çalışmadan, elini ılıktan soğuğa vurmadan milyonlar kazanıyorlar. Bir yandan da fakir fıkara yıl 12 ay çalışıp bir lokma ekmek bile bulamıyor. Bunu anlamayacak ne var? Bunu bu kadar basit bir gerçeği anlamadığından dolayı ben de halka kızıyorum dedim. Ben size çok kızıyorum dedim. Şimdi düşünüyorum da epeyce haksızlık etmişim. Biliyorum kızgınlığımın sebebi akla yakın. Halk uyandığı zaman, kendi menfaatini bildiği zaman, dünyadaki cümle kötülükler, zulümler, açlıklar hallediverilecek. Hem de en kolayından. Halk uyandığı, işi anladığı, şu yukarıda söylediğim çok basit gerçeği kavradığı zaman yurdumuz cennet olacak. Çalışmadan kazanan sömürücüyü aradan çıkardığı zaman bütün insanlarımız mutlu olacak. Bütün kötülüklerin, harflerin, yoksullukların, iğrençliklerin başı çalışmadan, elini ılıktan soğuğa vurmadan kazanan sömürücülerdir. Halkın uyanmasını engelleyen onlardır. Harbi çıkaranlar, ürünü yok edenler, insanların çıkardığı ürünleri tek elde toplayıp halka vermeyen onlardır. Bunun karşısına ilk olarak tarihte sosyalistler çıkmışlar. Bizde de böyle oldu. Sosyalistler bu en basit gerçeği halka anlatmak istiyorlar. Bunun karşısındaki sömürücüler, bu gerçek ve sosyalistler halka ulaşmasın diye ellerinden geleni de gelmeyeni de yapıyorlar. Sosyalistlere akla hayale gelmez iftiralar atıyorlar. Onlar için akla hayale gelmez yalanlar uyduruyorlar.